Ayrım 9. Romanov Komplosu Glenn Mead, sayfa 112. 2. Bölüm, 15. Kısım. Londra, 18 Mayıs 1918. 3.30. Üniformalı nöbetçiler Buckingham Sarayı'nın kapılarını koyu yeşil Rolls Royce'un önünde açtıkları o sabah hava hala karanlıktı ve yağmur henüz dinmemişti. Şoför arabanın burnunu sarayın arkasına çevirdi. Lastikler yağmurdan ıslanmış parke taşlarının üzerinde cıvık sesler çıkardı. Sonunda otomobil özel bir avluya girip durdu. Şoförün arabadan inip açtığı arka kapıda minik gözlü ve aşırı büyük burunlu, hasta görünüşlü küçük bir adam belirdi. Başında bir silindir şapka, sırtında uzun ve siyah zarif bir palto, boynunda ipek atkı vardı. Kafasını kaldırıp Londra'nın East End'i üzerindeki gece karanlığına bakınca gözleri iki dev Alman zeplinine, ışıldaklara asılı gibi duran gümüş pro biçimlerine takıldı. Ortalık İngiliz uçak savar topçusunun sağır edici patlamaları ve hava alarm sirenlerinin tiz çığlıklarıyla ayağa kalkmıştı. Zeplinler genellikle gece geliyor, karanlıkta bombalarını bıraktıktan sonra yine Kuzey Denizi yönünde çekiliyordu. Patlamaların aydınlığı geceyi ışığa boyarken bir saray yaveri sivil giyimli bir muhafız subayı gelip otomobilin yolcusunu meşe putrelli bir salona götürdü. Paltosunu, şapkasını ve atkısını çıkarmasına yardım etti. "Günaydın Sayın Büyükelçi. Korkarım yeni bir hava saldırısı. Sizi yeniden görmekten mutluyum efendim." Adam bunda öyle fazla sevinilecek bir şey yok diye düşündü. "Kral uyandı mı?" diye sordu. Aksanından Amerikalı olduğu kesinlikle belliydi. Tam belirtmek gerekirse Kuzey Carolina'lı. "Evet efendim, izin verirseniz sizi majestelerine götüreyim." Subayın peşinde bir sürü koridordan geçti, sonunda süslü bir kapının önünde durdular. Yaver içeri girip bir masa lambasını yaktı ve lambanın yanındaki koltuğu göstererek, "Umarım rahat edersiniz efendim," dedi. "Majestelerinin sizi çok bekleteceklerini sanmam." Adam kapıyı kapatıp çekildi. Amerikalı koltuğa çöküp öksürdü. Günde 10 pro alışkanlığından tıkanan göğsünü açmaya çalıştı. Kralın çalışma odasının yanında ağır mobilya ve yağlı boya tablolarla süslü bir bekleme salonundaydı. Alçak bir sütunun üzerinde Kraliçe Victoria'nın ciddi yüzlü bir büstü duruyor, duvarlardan uzun zaman önce göçmüş krallarla kraliçelerin tabloları sarkıyor, portreleriyle hükümdarın çalışma mekanına vakar katıyordu. Ziyaretçi bu salonda birçok kez beklemişti. Hiçbiri bu soğuk yağmurlu pazartesi sabahı kadar erken değildi. St. James Sarayı nezdindeki ABD Büyükelçisi Walter Hines Page endişe içindeydi. Ayak sesleri duydu, tel çerçeveli gözlüğünü burnuna yerleştirdi. Ayağa kalkıp duvar aynalarında kendini gözden geçirdi. Uzun kuyruklu, koyu renk ısmarlama takımı kusursuzdu. Okyanusun öbür ucundan gelen telefonla bu kadar erken uyanınca yaptığı dumanı tüten duştan sonra vücudu belli belirsiz sabun kokuyordu. 10 dakikalık konuşma sırasında aldığı rapor cildinde derin kaygı çizgileri bırakmıştı. Sağ bileğine kelepçeyle takılmış, endişesinin başlıca nedeni siyah deri evrak çantasına baktı. Doğa olarak huzursuz bir adamdı ve çantanın içeriğini düşününce alnının terlediğini hissetti. Başını kaldırınca Kraliçe Victoria'nın bronz büstünün ona baktığını gördü. Aksi bakışlarıyla onu vereceği haberden ötürü azarlar gibiydi. "Kötü haberler benim suçum değil hanımefendi, ben sadece elçiyim." Dışarıda uzaktan gelen patlamalar işitildiği sırada kapı açıldı ve biraz önceki subay göründü. "Majesteleri sizi hemen kabul edecekler Sayın Büyükelçi." 16. Kısım. Lambri kaplı çalışma odasında oturuyorlardı. Kocaman bir odun sobası yakılmış, kral masasının başına geçmişti. Arkasındaki duvarda da camlı bir ahşap çerçeve içinde Birleşik Krallık bayrağı. Page savaşın izlerini taşıyan bu yırtık pırtık bayrağın tarihi bir anlam taşıdığından emindi ama sabahın bu saatinde sormak aklından bile geçmedi. Üzerine buruşuk ipekli sabahlığını geçirmiş kralın gözleri uykusuzluktan şiş görünüyordu. Kral 5. George'un kuzeni Rus çarı Nikolay ile olağanüstü benzerliği Page'i oldu molası huzursuz etmişti. Adamlar ikiz olabilirdi, aynı çizgiler, aynı sakal ve bıyık. Masanın üzerine porselen fincanlarla süt, şeker, taze kahve ve çay kaplarıyla dolu gümüş bir tepsi bırakılmıştı. Kral hava saldırısına rağmen keyifliydi. Ellerini sabahlığının ceplerine sokmuş, vitraylı pencerenin ötesinden sesleri boğuk gelen ışıklı patlamalara bakıyordu. ''Otur Walter, bizim uçak savarcı çocuklara bu akşam çok iş çıkacak gibi. Çay mı kahve mi istediğini al.''
''Teşekkürler, kahve alayım. Sizi uyandırdığım için özür dilerim Majeste.'' dedi Page o güneyli aksanıyla.
''Telefonda yaverime çok acil olduğunu söylemişsin.''
Göze evrak çantasına kilitlenmiş kelepçeye takıldı. ''Bu bilezikler biraz fazla dramatik olmuyor mu Walter?''
''Sanırım beni dinledikten sonra nedenini anlayacaksınız Majeste.''
Yeleğinden çıkardığı bir anahtarla çantanın kelepçesini açtı. Çantadan çıkardığı zarfın içindeki tek sayfayı aldı. ''Bu sabah 2'de Başkan Wilson telefon etti. Konuşmamız başkanın telefon etmeden önce büroma gönderdiği gizli ve şifreli bir telgrafla ilgiliydi.'' ''Bana mesajın içeriğini şahsen size iletme ve bazı çok önemli konuları sizinle konuşma talimatı verdi. Şifresi çözülmüş telgraf yanımda, görmek ister misiniz Majeste?''
Kral kaşlarını çattı, kağıdı alıp okudu.
''Kimden?'' ''Başkan Wilson. Zaman kaybetmeden majestelerine bildirilecek.'' Kod adı Dimitri olan ajanımız Charve ailesinin eşi Alexandra, kızları Olga, Maria, Tatiana, Anastasia ve oğlu Alexei Tobolsk'ta birbirlerinden ayrıldıktan sonra 23 Mayıs günü Sibirya'nın Yekaterinburg kentinde yeniden bir araya getirildiklerini doğruluyor. Dimitri'nin kaynağı yüksek mevkideki güvenilir Sovyet yetkilisi, müttefiklerle yapılan gizli pazarlıklara rağmen Sovyetlerin Charve ailesini infaz etme niyetinde olduğunu düşünüyor. Majestelerini görüşülecek öteki konular hakkında da bilgilendirin. Teyit bekleniyor. Talimat gönderilecektir.
Kral gözlerini elindeki kağıttan kaldırdı. Çatlak bir sesle, ''Nikki ve ailesi konusundaki mesajdan emin misin? Telgrafın nedenli güvenilmez olduğunu biliyorsun.''
Karışıklığı önlemek için telgraf 3 kez gönderildi.
Kral içini çekti, kağıdı geri verdi.
''Sormamda bir sakınca yoksa bu Dimitri de kim?''
''Rusya'daki en önemli ajanımız. Bolşevikler aileyi tutuklamadan önce Anastasya'nın dostluğunu kazanarak bir süre Romanovlara yakın olmayı başardı.''
''Böyle bir zamanda Rusya'da dolaştığına göre ölümüne susamış olmalı.''
İngiltere ve Almanya gibi Birleşik Devletleri'nde Rusya'da epey casusu vardı. Bolşevik ayaklanmasından beri çeşitli ülkeler yaklaşmakta olan iç savaş hakkında bilgi sahibi olmak için Rusya'ya onlarca ajan göndermişti. Kral George fincanından bir yudum aldı.
''Kendi ajanlarımız hakkında fazla bir şey bildiğimden değil, bazen müdahale edeceğimden korkarak başbakanımın beni bilerek bilgilendirmediğini düşünüyorum. Ama Nikki hakkındaki bilgiler doğru mu?''
''Bana dinlene göre İncil gerçeği gibi inanabilirmişiz Majeste. Lenin endişeli, kurmaya çalıştığı rejim her yönden baskı altında. Umutsuz insanlar umutsuz şeyler yapar. Dahası ajanımızın geçmiş raporlarının hepsi doğru çıktı. İstihbaratçılığı kesinlikle birinci sınıf.''
''Bu da beni rahatsız ediyor. Nikki imparatorların en bilgisi olmayabilir ama onu hep iyi bir insan olarak tanıdım.''
Page kişisel olarak Rus çarı hakkında pek iyi düşünmüyordu. Onun kanısına göre son olayların geleceği zaten apaçık belliydi. Çoğu diplomatın nezdinde çar düzgün bir adam olarak tanınırdı. Ama Page'e göre Nikolay Rusya'nın yoz seçkinleri tarafından onların çıkarları için yönlendirilmesine ses çıkaramamış bir zavallıydı. Milyonlarca işçi devletin acımasız gizli polisi Okhrana'nın insafına bırakılmıştı. Muhalifler temizlenir, Sibirya'daki ceza kamplarına sürülür, işkenceden geçirilir veya öldürülürken çar yapılanları bir ahmak gibi seyretmişti.
''Herkesin rahatsız olacağından eminim Majeste ama karşımızda daha büyük tehlikeler var. Lenin iktidarı ele geçireli beri hepimiz tırnaklarımızı kemirip bekliyoruz. Rusya'yı savaştan çekmek için Almanlarla pazarlık halinde olduğu biliniyor. Böyle bir şey bizim için yıkım olur. Böylece Almanlar Doğu cephesindeki tümenlerini batıya kaydırabilir. Savaş daha yıllarca sürer.''
Kral içini çekti, fincanını masanın üzerine bıraktı.
''Bunları hatırlatmam bile gerekmez.
Bir de altın konusu var.''
''Bu konuya ne zaman geleceğini merak ediyordum.''
İngiltere Çar'ın milyonlarca libre altınını emanet olarak kabul etti dedi Page. İktidara gelirlerse Kızıllar Rusya'nın rezervlerini ele geçiremesinler diye. Sonradan bunun akıllıca bir önlem olduğu anlaşıldı. Rusya dünyanın en büyük altın rezervine sahipti. 60 milyon onsu aşkın Rus altını güvenle korunması için külçeler halinde İngiltere ve Kanada'ya nakledilmiş, 40 milyon ons kadarı da İsviçre bankalarına istiflenmişti. Kral şöminenin üzerindeki gümüş kutuyu aldı, sigarasını kibritle yaktı.
''O altın bize lazım Walter. O altın olmasa savaş giderleri yüzünden iflas ederiz. Peki sen sözü nereye getirmek istiyorsun?''
Kızıllar ipleri ele aldıklarına ve kasayı tam takır bulduklarına göre altını geri isteyeceklerdir. Bu da Amerika'yı bir çeşit ikilemle karşı karşıya bırakır.
Devam et.
Savaşta silah almaları için Rusya'ya borç olarak milyonlar verdik. Sadece bize değil herkese borçlandılar Majeste. Tanrı aşkına Fransa'ya bir bakın. Fransız ailelerinin yarısı çar tahvilleri satın aldı. Oysa Kızıllar paramızı iade etmeye yanaşmayabilir. Ya da bize İngiltere'ye gidip oradaki altından almamızı söyleyebilirler.
Kral şaşırdı. Yapabilirler mi?
Lenin ülkenin gırtlağına kadar rehinde olduğunu çoktan fark etti. Stratejisini buna göre kuracağı kesin. İngiltere ödemezse Amerikan bankacılık sisteminin baskıya dayanamayıp çökmesi mümkün.
Karma karışık bir durum.
Ve iki tarafı keskin bir kılıç. Altını iade edin Bolşeviklere yardım etmiş ve Avrupa'da korkunç bir mali buhran yaratmış olursunuz. Daha da önemlisi Britanya'da kağıt parasını karşılamaya yeterli altın varlığı kalmaz. Ülkeniz iflas eder. O zaman cephanenin silahların parasını, asker maaşlarını nasıl ödersiniz?
Pekala, yarayı daha fazla kaşımanın alemi yok.
Page ayaklandı. Bunlar basit gerçekler. Başbakan Lloyd George'un son derece kaygılı olduğunu ikimiz de biliyoruz. Oysa başkanımın bu konuda başbakanınızı karıştırmadan sizinle baş başa görüşmemi istediği düşünceleri var.
Nasıl düşünceler?
Kızılların bütün ülkede tam denetim sağlayamadıklarını, çar yanlısı beyaz güçlerin henüz savaştan vazgeçmediklerini biliyoruz. Kızılların iktidara koşmalarını engellemek için yakında Britanya birliklerinin Rusya'nın kuzey limanlarından bazılarına çıkacaklarını, çok geçmeden onlara Amerikan deniz piyadelerinin de katılacağını biliyoruz. Kral ellerini sobaya tutarak ısıttı, fincanını aldı.
Evet.
Oyun daha bitmedi. Rus çar ailesini ülkeden çıkarmayı başarırsak, beyazları silah ve eğitimle güçlendirirsek ve Bolşeviklere gelecek her türlü desteği kesersek, bir anlamda boğazlarını sıkarsak, o zaman Lenin'i yenilgiye uğratmak bile mümkün olabilir. Kral George dehşet içindeydi.
Resmen taraf olamayacağımı biliyorsun. Romanovlar hassas bir konu. Lloyd George kendi akrabalarıma sığınma hakkı vermememi istedi. Romanovlar karşıtı uluslararası propagandanın militan sosyalistlerce hazırlandığı iddiasında. Onların kurtarılmasına el verirsem sokak ayaklanabilirmiş.
Gizli ellerden söz ediyorum Majeste. Politikacılarla hiç ilgisi yok. Ancak tümüyle gizli tutulmalı ve çok kısa sürede gerçekleştirilmeli. Bir kurtarma planı hazırlayacak ve hızla uygulayacak kadar gözü pek doğru insanları bulmamız gerekecek. Başkanım, yapacağınız her önerinin mutlak bir gizlilikle ele alınacağını söylememi istedi. Kraldan bir cevap bekledi ancak beklediği o cevabı alamadı. Tam tersine kral gülümseyerek fincanını masaya bıraktı. Page o sevimli Kuzey Carolina aksanıyla ''Korkarım buradaki mizahı anlayamıyorum Majeste'' dedi.
''Söylesene tesadüfe inanır mısın? Eşim bütün o saçmalıklara inanıyor ama ben inanmam en azından şu ana kadar.''
Anlayamadım.
Kral sakalını sıvazladı. Bundan birkaç ay önce Romanya kraliyet ailesinin ve aktris Hanna Volkov'un Odessa'dan kaçırıldığını duymuş muydun?
Tabii, Rusya'dan çekip çıkarıldılar ama kimse nasıl kaçırıldıklarını bilmiyor.
Romanya soylularının ve ünlü bir Rus tiyatro sanatçısının Karadeniz kıyısındaki bir otelden kaçırılmaları dünya basınının manşetlerini işgal etmişti. Odessa Bolşeviklerinden bir grubun tutsak ettiği kafile gardiyanlarının burnunun dibinden kaçırılmış, sonra da Bükreş'e sapasağlam ortaya çıkmıştı.
Page Hanna Volkov kurtulduğunda çok rahatladım diye ekledi. Sahneden çekilip Karun kadar zengin bir Rus'la evlenmemiş miydi?
Evet ama Hanna'yı tanıyınca bunun para değil aşk için olduğunu anlarsın.
Asıl gerçek, Kızıllar tiyatro yönetimine hangi oyunları sahnelemeleri gerektiğini söylemeye başlayınca istifa ettiğidir. Buna dayanamazdı, gerçek bir liberaldir.
Onu bir kez Broadway'de izlemiştim, yetenekli bir sanatçı.
Çok daha fazlasıdır Walter, gerçeğin yarısını bile bilmiyorsun.
Ne demek istediğinizi anlayamadım Majeste.
Onunla tanışmanı sağlayacağım, kurtulmasını sağlayan adamla da. Çok ilginç biridir. Kesinlikle hayatın macera perestlerinden biri ve ayakları tanıdığım herkesten daha iyi yere basıyor.
Majeste?
Kral elini Paige'in omzuna koydu. Çıkıp birkaç adım atalım. Sanırım sana Joe Boyle adlı çok ilginç ama muhtemelen çılgın bir İrlandalı Kanadalı'nın öyküsünü anlatmanın zamanı geldi.
17. kısım. İrlanda. Dublin'in 15 kilometre kuzeyinde bir tarafında üstlerinde beyaza boyanmış fener bulunan 100 metre yüksekliğindeki tepelerin kuytusunda hareketli balıkçı köyü Hovd bulunur. 14. yüzyıldan beri ticaret limanı olan köy yüzyıllar boyunca en acımasız işgalcilerin akınına uğramış, Vikingleri, Normanları, en sonunda da Britanyalıları görmüştü. Britanyalıların İrlanda'yı işgali 6 yüzyıldan beri sürüyor. Güçlü imparatorluk her İrlanda ayaklanmasını hızla ve gaddarca bastırıyordu. O sabah saat 10'a gelirken sağlam yapılı ve sivil giyimli iki erkek üstü kapalı siyah bir Model T Ford'un içinde oturuyor, parlak renklere boyanmış onlarca balıkçı teknesinin tepelerinde gürültücü bir martı sürüsüyle günün balık hasadını getirip sularını köpürttükleri limana bakıyorlardı. İçlerinden uzun olanı Jackson limandaki ölü balık kokusuna daha fazla dayanamayarak burdunu kırıştırdı.
''Görünürlerde yok mu?'' diye sordu.
Keskin çizgili sinsi bir yüzü ve kalemle çizilmiş gibi ince siyah bir bıyığı vardı. Saçları brillantinliydi ve paltosunun altındaki koltuk altı kılıfından Webley tabancanın kabzası görünüyordu. Yanındaki bez şapkasının altındaki saçları makineye vurulmuş dev gibi arkadaşı Smith bir zamanlar ringde birini döverek öldürmüş, Manchesterli bir eldivensiz boks dövüşçüsüydü. Şoför koltuğuna oturmuş elindeki dürbünle limanı izliyordu. Her ikisi de Dublin Kalesi'nde çalışan İrlanda Cumhuriyetçi Hareketi'ni izlemekle yükümlü İngiliz askeri haber alma görevlisiydi. Bu askeri istihbaratın çoğu zaman aşırı gaddarlıkla yürüttüğü bir görevdi. Ama Churchill Britanya hapishanelerindeki ağır suçluları serbest bırakıp İrlanda ayaklanmasının bastırılmasına yardım karşılığı genel af vaat edince çok daha beteri yaşanacaktı.
''Smith, görüyorum onu yüzbaşım.'' dedi, yaklaşık bir mil uzakta. ''Buraya doğru yaklaşan siyah bacalı, mavi beyaz bir balıkçı teknesi. İddiaya girerim bu Marianne.''
Jackson da kendi dürbününü kaldırdı ve limanın ötesindeki denizi taradı. Çamurlu gri bir egzoz dumanı salarak limana yaklaşan tekneyi seçti.
''Güzel, gidip boylu alalım.''
''İti an sopayı eline al derler efendim.''
Jackson Hovd Limanı boyunca giden yola bakmak için döndü. Yolun bir yanı balıkçı dükkanlarıyla, pansiyonlarla ve çayhanelerle doluydu ve hepsinin tepesinde beyaza boyalı St. Lawrence Oteli'nin etkileyici binası yükseliyordu. Otelden uzun boylu, dikkat çekici bir adam çıktı. Gelen troleybüsten kaçmak için yana çekildi, sonra da hızlı adımlarla otomobile doğru yürüdü. Yaklaşık 50'sinde uzun boylu ve geniş omuzluydu. Terzi elinden çıkma takım elbisesi kusursuzca ütülenmişti ve başında kahverengi bir fötür vardı. Smith yaklaşmasını izledi.
''Boyle'un niyeti tam olarak nedir efendim?''
Jackson yüzünde rahatsız bir ifadeyle gümüş tabakasından bir sigara aldı.
''Sadece şeytan bilir. Böylesi bir isimle İrlanda kökenli olmalı.'' Londra'daki genel merkeze göre Kanada ordusunda yarbaymış. Sadece fahri bir rütbedir. Denilene göre Batı cephesinde savaşmak için salt gönüllülerden kendi makineli taburunu kurmuş.
Smith kararlı adımlarla yaklaşan boylu izlerken parmaklarını çıtlattı.
Sanki her şey onun eseriymiş gibi hareket eden kibirli bir pisliğe benziyor. Kendini ne sanıyor ki?
Jackson ucunu tabakaya vurduğu sigarasını bir kibritle yaktı. ''Eğer Londra ona elimizden gelen yardımı yapmamızı istiyorsa, Boyle'un yüksek makamlarda dostları var demektir. Ateşli silah taşımak için özel ruhsatı olduğuna bakılırsa, Scotland Yard ile ilişkisi olmalı.''
''Dublin Kalesi'nde görev yapan bir astsubay bir söylentiden bahsetti efendim.''
Jackson ağzındaki dumanı üfletti.
Dökül bakalım Smith, dinliyorum.
Belfast'tayken Boyle'dan söz edildiğini, kuzeyde hala akrabaları olduğunu duymuş. Ailesi yoksulluktan Kanada'ya göç etmiş. Genç Boyle da orada efsane oluvermiş.
Devam et.
Boyle'un kökeni kadar çok becerisi olduğunu söylüyor. Amerika amatör ağır siklet şampiyonu, Yukon'da eski altın arayıcı. Bu arada da Amerika ve Rusya'da iyi iş ilişkilerine sahip bir milyoner olduğunu da unutmayalım. Sanırım söyledikleri aşağı yukarı bunlar.
Jackson bıyığını çekiştirdi. Bütün bunlar doğruysa o zaman buraya polislik için gelmiş olamaz değil mi? Üstelik anlattıklarından Boyle'un Lydia Ryan'la ne tür bir ilişkisi olabileceği de çıkmıyor. Kızın elimizdeki aranan asiler listesinde yer aldığını biliyor olması gerekir.
Bilgilerini nereden alıyor efendim? Marianne'in ne zaman geleceğini dakikası dakikasına bildiği gibi Ryan'ın teknede olacağından da haberi vardı. Sonra bize onu ve arkadaşlarını tutuklamamamızı, sadece izlememizi söylüyor, hiçbir şey anlamadım.
Boyle yaklaşırken Jackson Smith'e bakıp kurnazca gülümsedi.
Ben de anlamadım ama sanırım bu ormanda kimin borusunun öttüğünü Mr. Boyle'a göstermenin zamanı geldi, ne dersin? Adamlara gerekenleri anlattın mı?
Evet yüzbaşım, pusuyu hazırladılar.
Güzel, Ryan gibi tehlikeli bir asinin istediği yere girip çıkmasına, istediklerini yapmasına izin veremeyiz. Benim dediğim gibi olursa boynuna ilmek geçmesi gerek.
Sigarasından öfkeli bir nefes çekti, dürbününü yeniden kaldırdı.
Boyle sonunda yanlarına ulaşır, şapkasına dokunup Ford'un arka koltuğuna yerleşirken balıkçı teknesini merakla izledi.
Beyler, ikinize de günaydın.
Bir boksör fiziğine ve yırtıcı bir enerjiye sahipti ve sesi Kuzey Amerika'yı andırsa da ağzı sıkılığında bir Ulster havası vardı. Kötü dikilmiş bir yaraya benzeyen, ona tuhaf, sırıtkan bir ifade kazandıran bir izden dolayı sol göz kapağı yarı kapalıydı.
Bir haber yok mu hala?
Jackson dürbünü uzattı limana girmek üzere olan mavi beyaz tekne. O tekne Marianne. Güvertede gidip gelen insanları göreceksin. İçlerinden biri de kadına benziyor.
Boyle dürbünle tekneyi inceledi. Baş tarafta bir şeyler yapmakta olan iki adam gördü. Kameranın yanında kuzguni saçlı bir kadın seçince kalbi hızlandı.
Evet, bu Lydia Ryan, hiç kuşkum yok.
Jackson,
istihbaratına teşekkür borçluyuz Boyle. Ama dikkat et, Ryan silah kaçakçılığı ve arkadaşlarımızdan ikisinin vurularak öldürülmesi nedeniyle aranıyor. O ikisi de benim yakın arkadaşımdı.
Boyle şapkasını ensesine yıktı. Marianne'in limana girişini seyretti.
Arkadaşlarının daha dikkatli olması gerekirdi. Lydia Ryan hakkında ne biliyorsun?
Çok az şey. Onun hakkında bildiklerimiz çok az.
Boyle dürbünü kenara bırakırken neredeyse gülecek gibiydi.
İrlanda'yı yüzünüze gözünüze bulaştırmanıza şaşmamalı. Ryan Amerika doğumlu, babası İngiliz, annesi İrlandalı. Kızları 12 yaşındayken aile İrlanda'ya döndü ve County Kildare'de bir hara satın aldı. Kız Britanya ordusuna yazılmış buradan biriyle nişanlandı ama adamın savaşın başında çatışmada kaybolduğu haberi geldi.
Kız için üzülmem mi gerekir Boyle diye soracaksın.
Hayır, ben sadece boşlukları dolduruyorum. Ryan siyasetle hiç ilgilenmedi ama 1916'dan sonra sizinkiler İrlandalı Cumhuriyetçi önderleri kurşuna dizince o ve kardeşi Finn asilerin yanında yer almaya karar verdi.
Dürbünle bakarken ekledi.
Bazen Cumhuriyetçilerin en tepesindeki Michael Collins'e şoförlük yapar. Bu arada en iyi tüfek kaçakçılarından da biridir. İrlandalıların Britanya ordusuna saldırı için tüfek biriktirdikleri sır değil. Gerçekten de Miss Ryan'ın teknesinde Cumhuriyetçi arkadaşlarına gönderilen silahlar var.
Havada her bela kokusu aldığında olduğu gibi Jackson dudaklarını ıslatıp terlemeye başladı. Dürbününü kaldırdı ve rıhtıma yanaşma manevrasına başlayan tekneye çevirdi.
Yani onu suçüstü yakalayabiliriz. Kız hakkında başka ne biliyorsun?
Bir kitap yazacak kadarını, ama şimdilik bu kadarı bile fazla. Adamların onu izlemeye hazır mı?
Jackson başını evet der gibi salladı.
Evet, değişik yerlerde ekiplerimiz var. Silah kaçırmanın cezası idamdır Boyle. Senin kızla ne işin var?
Boyle yanaşmaya hazırlanan Marianne'i, palamarları rodalayan mürettebatı izledi. Gözünü kırptı, parmağıyla burnunun kenarına dokundu.
Maalesef açıklayamayacağım ve kimse suçüstü yakalanmayacak Jackson. Siz sadece emirlerime uyun.
Adam diklendi. Sesinin tonundan hoşlandığımı sanmıyorum.
Ben de seninkini pek beğenmedim. Ama sana verilen talimat var. Günün ilkesi uy ve izle.
Ceketinin altındaki kılıftan bir kolt çıkardı, dolu olup olmadığına baktı.
O elindekini kullanmayı mı tasarlıyorsun diye sordu Smith.
Başka çare kalmazsa evet. Daha önce de söylemiştim beyler. Bu bir istihbarat operasyonu. Ryan'ın nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Ve biz onun peşindeyken adamların sakın ortaya çıkmasın. Yoksa içimde bir ses o hanımın hepimizi öldürebileceğini söylüyor. Bu konuda son bir şey daha.
Jackson sinirlendi, bir kaşını kaldırdı.
Neymiş o?
Boyle gülümsedi. Koltuğun namlusunu şapkasına değdirirken gözlerinde son derece tehlikeli bir ifadeyle Smith'e, sonra Jackson'a baktı.
Kızın kılına bir şey olursa ikinizi de vururum.
9. ayrımın sonu. Sayfa 124.